Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 48. ayrım. Ancak Bay Püfl ne kadar öfkeli davransa da Gerda Buddenbrook yavaş yavaş adım adım alıştıra alıştıra ve konuşa konuşa onu kendi yanına çekmesini bildi. Bay Püfl, lütfen tutarlı olun ve konuyu soğukkanlılıkla değerlendirin dedi. Wagner'in armoniyi alışılmamış bir biçimde kullanması sizi çok şaşırtmışa benziyor. Wagner'le kıyaslayınca Beethoven'ı daha arı, daha berrak ve anlaşılır buluyorsunuz ama Beethoven'ın da geçmişin müzik zevkine göre yetişmiş çağdaşlarını nasıl şaşırttığını bir düşünün. Bach'ı bile, tanrım onu da suçlamamışlar mıydı uyumdan ve berraklıktan yoksun diye. Ahlaki değerden söz etmiştiniz. Peki ama sanatta ahlaki değerden ne anlıyorsunuz? Yanılmıyorsam sizin ahlaki değer dediğiniz şey hazcılığın karşıtı değil midir? Bunu Wagner'ın müziğinde de bulabilirsiniz. Bach'ta bulduğunuz kadar. Hatta Bach'tan daha mükemmel, daha bilinçli ve daha da derin. İnanın bana Bay Püfl, bu müzik sizin iç dünyanıza sandığınız kadar yabancı değil. Bay Püfl, affedersiniz ama bu bir aldatmaca ve tam bir safsata diye mırıldandı. Ama Gerda haklıydı. Bu yeni müzik Bay Püfl'e başlangıçta sandığı kadar yabancı gelmiyordu. Gerçi Tristan'a hiçbir zaman öyle içi ısınamadı. Ama Gerda'nın kendisinden Liebestod operasını bir keman ve piyano konçertosuna dönüştürmeyi rica etmesi üzerine onu yine de büyük bir başarıyla çaldı. Nürnbergli Usta Şarkıcılar operasının bazı bölümlerini şu ya da bu bakımdan başarılı buluyordu. Ve şimdi bu yeni sanata karşı inanılmaz bir sevgi beslemeye başladı. O bunu itiraf etmiyordu, hatta bunu söylemekten korkuyordu ve homurdanarak bunu inkar da ediyordu. Ama müzik arkadaşı Bayan Buddenbrook'un onu artık zorlamasına, tuşlara vuruşunu ağırlaştırmak, yüzündeki o mahcup hatta biraz da öfkeli mutluluk ifadesiyle leitmotiflerin canlılığına ve hareketine sürüklemek için zorlamasına gerek kalmamıştı. Ancak operayı seslendirdikten sonra bu yeni sanat anlayışıyla sert kurallı eski sanat anlayışı arasındaki ilişkiler üzerine belli ki bir çatışma yaşanmıştı. Çünkü Bay Püfl, tema kendisinin kişisel olarak pek etkilemiyor olsa da kilise müziği hakkında yazdığı kitabına Richard Wagner'ın kilise ve halk müziğinde iki ayrı ses kullanımı üzerine adlı bölümü eklemeyi kendisine görev saydığını günün birinde açıkladı. Hanno küçük ellerini dizinin üstünde kenetlemiş ve hep yaptığı gibi yine dilini ağzının içinde dolaştırırken sessizce oturmuş dinliyordu. Kocaman gözlerini hiç hareket ettirmeden annesini ve Bay Püfl'ü süzüyor ve çaldıklarına ve konuştuklarına kulak veriyordu. Hayat yolunda attığı ilk adımlarından sonra müziğin son derece ciddi, önemli ve derin anlamlı bir şey olduğunun farkına varmıştı. Annesinin ve Bay Püfl'ün konuşmalarından tek tük sözcükler anlıyordu. Ama çaldıkları parçalar genellikle çocuksu aklının çok üstündeydi. Buna rağmen her zaman oraya gelmesi ve sıkılmadan saatlerce orada oturması onun müziğe olan aşırı sevgisini, saygısını ve inancını ortaya koyuyordu. Etkisinde kaldığı bazı parçaları küçük eliyle piyanonun başına geçip tekrarlamaya çalıştığında daha 7 yaşındaydı. Annesi gülümseyerek onu seyrediyor, sessiz bir çabayla çıkarmaya çalıştığı notaları düzeltiyor ve ahengi yakalamak için ikinci bir sesin daha çıkması gerektiğini, neden özellikle bu ya da şu sesin eksik olamayacağını ona öğretmeye çalışıyordu. Hanno'nun kulağı annesinin söylediklerini yerine getiriyordu. Gerda Buddenbrook onun çalışmasına izin verdikten sonra piyano dersi almasına karar verdi. Solo yapabilecek yeteneği olduğunu sanmıyorum dedi Bay Püfl'e. Aslında buna seviniyorum da zira bunun hoş olmayan yanları da var. Solo yapan birinin kendisine eşlik edecek birine ihtiyacının olmadığını söylemiyorum. Siz bana eşlik etmemiş olsaydınız ama o zaman az ya da çok mükemmelliğe ulaşıp tek adam olma tehlikesi her zaman vardır. Görüyorsunuz bu konu hakkında çok şey biliyorum ben. Size şunu açıkça söyleyebilirim ki solo yapan biri için müzik en üstün derecede bir yetiye sahip olduğu zaman başlar. Çok sesli bir parçada en yüksek sesi vermek için bütün gücün tek bir noktada toplanması, ses düzenleme bilgisi ve çok sesliliğin yarı anlaşılmaz ve genel bir şey olarak algılanmasıyla orta düzeyde müzik bilgisine sahip birinde uyum ve algılama kolayca kaybolabilir ve daha sonra bunu düzeltmek çok zor olur. Kemanı çok seviyorum ve oldukça da iyi çalıyorum. Fakat piyano bence çok daha asil bir müzik aletidir. Bununla şunu söylemek istiyorum. Çok çeşitli ve zengin bir müzik yapıtını çalmak için aletlerin en mükemmeli olan piyanoyu kullanmak, benim için müziğe çok yakın olmak ve geniş kapsamlı bir ilişki kurmak demektir. Bay Püfül, piyanoyu oğluma da sevdirmenizi, ona ders vermenizi rica ediyorum sizden. Ne olur bunu esirgemeyin benden. Kentte 2 ya da 3 kişi var müzik dersi veren. Sanırım hepsi de bayan. Fakat bunlar yalnızca piyano dersi öğretmenleri. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Burada söz konusu olan yalnızca bir müzik aletinin nasıl çalındığının öğretilmesi değil. Biraz olsun müzikten de anlamaları gerekir. Öyle değil mi? Bu konuda size güveniyorum. Bunu ciddiye alacağınızı biliyorum. Hanno'nun ne kadar başarılı olacağını göreceksiniz. Bu Denbrock'ların elleri çok yeteneklidir. Bütün notaları ve tonları kolayca kavrayabilirler. Fakat bugüne kadar hiç önem vermediler buna, diye tamamladı sözlerini gülerek. Bay Püfül çocuğa piyano dersi vermeye hazır olduğunu bildirdi. Bay Püfül o günden sonra her pazartesi öğle sonraları da gelmeye başladı. Ve Gerda salonda oturduğu sırada o da piyanonun başında çocukla ilgileniyordu. Alışık olduğu yöntemi uygulamıyordu çocuğa. Zira sessizce oturup söylenenleri bir bir yerine getiren bu aşırı ilgili çocuğa piyano çalmasını öğretmekten daha fazlasını vermesi gerektiğini hissediyordu. İlk ve temel bilgileri öğretir öğretmez, kolayca anlaşılır bir biçimde kuramları anlatmaya ve armoni ile ilgili bilgileri öğretmeye başladı. Hanno anlatılanları çabuk kavruyordu. Zira Bay Püfül'ün anlattıkları daha önce öğrendiklerinin bir tekrarıydı aslında. Bay Püfül çocuğun ilerlemek için gösterdiği aşırı ilgisini ve çabasını mümkün olduğunca göz önünde bulunduruyor ve onun bu aşırı yeteneğini ve öğrenme çabasını zorlaştıran sorunları hafifletmek için ona büyük bir sevgiyle yaklaşıyordu. Ses dizelerini öğretirken parmak alışkanlığı ve beceri konusunda aşırı titiz davranmıyordu. Zaten bu tür uygulamaların amacı bu değildi. Ulaşmayı amaçladığı şey çocuğun bütün sesleri çok iyi ve çabucak kavrayabilmesini ve birbirlerinden ayırt edebilmesini, sesler arasındaki yakınlıkları ve bağlantıları öğrenmesini ve kısa zaman içinde bunların kombinasyon olasılıklarını görebilmesini, hayal gücünü geliştirmesini ve tuşlara hakim olma duygusunu sağlamaktı. Sevgi dolu bir yaklaşımla müzik dinlemeye alışık bu öğrencinin ciddi bir stile yönelme çabasını övüyor ve çocuğun müziğe karşı duyduğu hayranlığı ve coşkuyu ona öyle banal liedler öğreterek bozmak istemiyordu. Çocuğa kilise şarkıları çaldırtıyor ve çalarken notaları birbirine karıştırmamasına özen gösteriyordu. Kapı perdelerinin biraz ötesinde oturmuş örgü işleyen ya da kitabını okuyan Gerda dersin gidişatını dikkatle izliyordu. Arada bir başını kaldırıp beklentimin çok üstünde bir başarı elde etmiş bulunuyorsunuz diyordu Bay Püfül'e. Fakat fazla ileri gitmiyor musunuz? Biraz aşırıya kaçmıyor musunuz? Gördüğüm kadarıyla yönteminiz çok başarılı. Hanno zaman zaman kendiliğinden bir şeyler çalmaya kalkışıyor ama uyguladığınız yönteme layık değilse, size ayak uyduramıyorsa, yani bu yetenekten yoksunsa hiçbir şey öğrenemez. Buna layık dedi Püfül ve başını salladı. Bazen bakışlarını inceliyorum. Çok şey söylüyor bakışları. Ama ağzını hep kapalı tutuyor. Ağzını büsbütün kapatacağı gelecekteki hayatında konuşmak, düşüncelerini aktarmak için belki de bir olanak bulacaktır. Gerda bu Denbrock, bu tilki peruklu, gözlerinin altı torbalı, kalın bıyıklı ve koca gırtlaklı kaba saba orkçuyu uzun uzun ve dikkatlice süzdü. Ve sonra ona elini uzatarak şöyle dedi. Teşekkür ederim. Püfül, oğlumun iyiliğini düşünüyorsunuz kuşkusuz ama ona gerçekten iyilik mi ediyorsunuz bunu şimdiden bilemeyiz. Hanno'nun bu öğretmene karşı duyduğu borçluluk kendisini onun yönetimine bırakışı her türlü takdirin üstündeydi. Okulda aldığı özel derslere rağmen hesap çarpım tablosunu öğrenmeyi bir türlü beceremiyordu. Ama piyanonun başına oturunca Bay Püfül'ün her söylediğini hemen kavruyor ve özümsüyordu. Her pazartesi öğle sonu evlerine gelip kahverengi redingotuyla kendisini kollarının arasına alıp hoş, tatlı ve avutucu bir müzik ülkesine götürerek günlük sıkıntılarından kurtaran bir melek gibi görünüyordu ona Bay Püfül. Dersler kimi zaman Bay Püfül'ün evinde yaşlı bir hizmetçi kadınla birlikte tek başına oturduğu sivri çatılı, geniş ve serin koridorlu evinde yapılıyordu. Bazı pazar günleri küçük bu Denbrock'un Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayine katılıp yukarıdaki orgun başına geçmesine izin de veriliyordu. Bu herkesle birlikte aşağıda mihrabın önünde ve öteki bölmelerde oturmaktan çok daha farklı bir duyguydu kuşkusuz. Küçük Buddenbrook ve Bay Püfül kürsüsünde oturup dua eden rahip Pringsheim'den de yukarıda orktan yükselen ezgilerin tam ortasında oturuyorlar ve Hanno büyük bir gurur ve coşkuyla öğretmeninin notaları çevirmesine yardımcı oluyordu. Ama koronun çaldığı son parçası sona erip de Bay Püfül parmaklarını ağır ağır tuşlardan kaldırdıktan sonra temel ve kalın sesler sessizce ve coşkuyla yankılanırken ve arkasından verilen duygu yüklü bir aradan sonra rahip Pringsheim'ın sesi yükselmeye başlayınca Bay Püfül rahibin okuduğu duayla alay etmeye başlıyor. Onun İsviçre aksanıyla sesli harfleri uzatarak ve keskin vurgu yaparak konuşmasına, iç çekişlerine ve yüzündeki aydınlık ve karanlık arasındaki ani değişmelere bakıp gülmeye başlıyordu. Arkasından Hanno da gülüyordu. Zira ikisi de başlarını çevirip aşağıya bakmadan ve hiçbir şey söylemeden bu duanın bir saçmalık olduğunu ve asıl ayinin rahip ve cemaatin birlikte yaptıkları dua ile yani müzikle olacağını düşünüyorlardı. Evet, Bay Püfül'ün en büyük kaygısı kemerin altında oturan senatörlerin, konsüllerin ve yurttaşların ve onların eşlerinin çaldığı müzikten pek bir şey anlamamalarıydı. Küçük öğrencisinin yanında bulunması işte bu yüzden çok hoşuna gidiyordu. Biraz önce çaldığı şeyin oldukça önemli ve zor bir parça olduğuna hiç olmazsa onun dikkatini çekebiliyordu. Benzetme yöntemiyle seslerin baştan sona doğru ve sondan başa doğru aynı sırayı takip ettiği bir ezgiyi konu alarak almıştı ve polifon tekniğini kullanarak yengeç yürüyüşü biçimiyle çalınan bir füg bestelemişti. Çalma işini bitirince üzgün bir yüz ifadesiyle ellerini kucağına koydu ve başını umutsuzca sallayarak "Kimse farkında olmadı" dedi ve daha sonra rahip Pringsheim dua etmeyi sürdürürken şunları fısıldadı. "Bu yengeç yürüyüşü biçimli bir benzetleme. Johan, bunun ne olduğunu sen bilmiyorsun henüz. Bir parçayı arkadan öne doğru yani son notadan ilk notaya doğru taklit etmek demek. Oldukça zor bir iştir. Benzetleme yapmanın beste tekniğinde ne anlama geldiğini ileride öğreneceksin. Bu yöntemle seni hiçbir zaman sıkmayacağım. Seni buna zorlamayacağım. Onu öğrenmesen de olur. Fakat buna müzik değeri olmayan salt eğlence diye bakanlara da inanma. Benzetleme yöntemini bütün ünlü bestecilerde bulabilirsin. Yalnızca kendini beğenmiş ve sıradan insanlar bu tür müzik çalışmalarını reddederler. Alçak gönüllü olmak yakışır insana. Bunu aklından çıkarma Johan." Hanno 15 Nisan 1869'da 8. doğum gününde bir araya gelen aileye bestelediği ve geliştirdiği küçük ve sade bir parçayı annesiyle birlikte çaldı. Çocuğun yeteneğine pek güvenen Püfül, parça üzerinde bazı değişiklikler yapmıştı elbette. "Bu ne kadar da yapmacık bir bitiş böyle Johan. Öteki bölümlere hiç uymuyor. Başı çok güzel olmuş ama daha sonra birdenbire Si majörden 4. basamaktaki 2. evrim uygusuna kalınlaştırılmış üçlü aralıkla geçiş yapıyorsun. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu çok komik doğrusu. Üstelik onu tremolo tarzında tekrarlı çalıyorsun. Bunu bir yerlerden aşırmışsın gibime geliyor. Söyle bakalım nereden aşırdın?" "Evet anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Annen hanımefendiyle birlikte bazı parçaları çalarken bizi iyi dinlemişsin. Bitiş bölümünü değiştir güzel çocuğum. Bak göreceksin çok güzel bir parça olacak." Ama Hanno özellikle bu minör uygu ve bu bitiş tarzına çok fazla önem veriyordu. Bunda direnmesi annesinin çok hoşuna gitti. Kemanını aldı, ezgiyi oğluyla birlikte çaldı ve sonra Hanno aynı bölümü tekrarlarken annesi ezgiyi sonuna kadar 32'lik devinim içerisinde çaldı. Her şeyiyle muhteşemdi. Hanno mutluluğundan annesini öptü ve ikisi birden bu parçayı 15 Nisan günü bütün aile önünde işte böyle çaldılar. Senatör Buddenbrook ve eşinin Hanno'nun doğum günü için saat 4'te evlerinde verdikleri yemeğe Bayan Konsül Buddenbrook, Bayan Permaneder, Christian, Clotilde, Bay ve Bayan Konsül Kröger, Bay Müdür Weishank ve eşiyle Breitstrasse'deki evde kalmış amca kızları ve Mademoiselle Wechbrod katılmışlardı. Şimdi hepsi de salonda oturmuşlar, denizci giysisiyle piyanonun başında oturan çocuğa ve şık giyimi ve eşsiz güzelliğiyle keman eşliğinde eşsiz bir şarkı söyledikten sonra büyük bir yorumcu yeteneğiyle inci taneleri gibi peş peşe kadensler sunan Gerda'ya kulak veriyorlardı. Kemanının yayının gümüş teli yanan gaz lambalarının ışığı altında pırıl pırıl parıldıyordu. Heyecandan yüzü sapsarı olan Hanno, sofrada neredeyse hiçbir şey yiyememişti. Biraz sonra ne yazık ki bitecek olan eserine kendisini öyle kaptırmıştı ki başka bir aleme dalmış gibi çevresindeki her şeyi unutmuştu. Bu küçük müzik yapıtının ritimden daha çok armonik bir yanı vardı. Bu ilkel ve çocuksu besteyle Hanno'nun büyük bir ciddiyetle ve kendinden geçercesine çalışı arasında tuhaf bir çelişki vardı sanki. Geçişleri başını sert sert sallayıp öne doğru ve yanlamasını atarak yapıyordu. Koltuğunun en ucunda oturmuş, pedal ve sol ayakçıkla her yeni ezgiye duygu yüklü bir değer vermeye çalışıyordu. Küçük Hanno'nun dinleyiciler üzerinde bıraktığı etki gerçekten de bütün gücünü yalnızca buna veriyordu. Duygu yüklü bir etki olmaktan oldukça uzaktı. Sıradan el hareketleriyle, duraklayarak ve vurgular yaparak çalıyor, parçaya hoş ve gizemli anlamlar katmaya çalışıyordu. Hanno kaşlarını kaldırıp vücudunun üst kısmını yukarı aşağı hareket ettirerek yeni bir armoni, yeni bir ahenk yaratmaya çalışırken, aniden gerçekleşen ve ağır ağır yükselip alçalan renksiz bir ezgiyle sinir bozucu ve sürpriz bir etkileme becerisi gösterdi. Sonunda bitiş bölümü geldi. Hanno'nun çok sevdiği ve çocuksu bir coşkuyla çaldığı bütün parçayı zirveye taşıdığı bitiş bölümü geldi. Mi minör uyguyu alçak ve berrak bir sesle ve tremolo tarzında çalmaya başlamıştı. İnci gibi pırıl pırıl parlayan ve peş peşe akıp giden duru namelerle yavaş yavaş çalıyordu mi minör uyguyu. Hanno bu son bölümü çalarken uygu büyüyor, genişliyor ve gittikçe kabarıyordu. Daha sonra do diyezi de kattı parçaya. Kemanın alçalıp yükselen sesine bu do diyezi de katarken Hanno bütün bu kakışan sesleri var gücüyle doruğa taşıyordu. Bu ses karmaşasını sona erdirmek istemiyordu. Kendisini ve dinleyicileri bundan mahrum bırakıyordu. Bu da neydi böyle? Si majöre bu yumuşak geçişin anlamı niyeydi? Eşsiz bir mutluluk yaşıyordu. Büyük bir duygu sarhoşluğu içindeydi. Barış. Mutlulukların en güzeli. Cennet. Ama yeterli değil. Henüz yeterli değil. Mutluluğun daha da artması için bitişi biraz geciktirmeli, gerilimi ve duraklamaları da dayanılamayacak ölçüde artırmalıydı. Bu sürükleyici coşkuyu ve çalma tutkusunu bütün bedeninde bir kere daha yaşamalıydı. Çünkü mutluluğun yalnızca anlık olduğunu biliyordu. Hanno'nun bedeninin üst kısmı yavaş yavaş gerildi, gözleri iyice büyüdü. Kapalı dudakları titremeye ve burun deliklerinden solumaya başladı. Aşırı haz duymasına engel olmak mümkün değildi. Mutluluk ve heyecan tüm benliğine öylesine işlemişti ki buna karşı duramıyordu. Kasları gevşedi, yorgun ve bitkin bir halde başı omuzlarına düştü, gözleri kapandı ve mutluluğun o hüzünlü, sözle anlatılması zor, acı gülümseyişi dudaklarında belirirken Hanno kemanın süsleyen sesi eşliğinde pedal desteğiyle tremololarla bas partına geçti ve si majöre geçki yaptı. Çok büyük bir hızla gürlüğün doruğuna ulaştıktan sonra kısa ve kesik bir ses tufanıyla bestesini bitirdi. Çaldığı müziğin Hanno'nun kendi üzerinde bıraktığı etkiyi dinleyicilerine de aktardığı söylenemezdi. Örneğin Bayan Permaneder bütün bu müzik şöleninden hiçbir şey anlamamıştı. Ama çocuğun gülümseyişi, bedeninin üst kısmının hareketleri, küçük ve sevimli başını coşkuyla yana eğişi, bütün bunlar çabucak duygulanıveren ruh halini derinden etkilemişti. Gözyaşlarını güçlükle tutarak Hanno'ya koştu ve onu kucaklayarak ''Çocuğumuz nasıl da güzel çalıyor, evladım ne kadar da güzel çalıyor.'' diye haykırdı. ''Gerda, Tom, o bir Mozart, bir Meyer, bir...'' olacak. Saydığı aynı önemde üçüncü bir bestecinin adı aklına gelmediğinden sözünü yarıda kesti ve ellerini kucağına bırakmış, yorgun ve dalgın bakışlarla karşılarında oturan yeğenini öpücüklere boğdu. Senatör Buddenbrock hafif bir sesle ''Yeter Tony, yeter.'' dedi. ''Rica ederim, neler sokuyorsun çocuğun kafasına?'' Kısım 7. Senatör Thomas Buddenbrock, küçük Johan'ın bu müzik tutkusundan ve gösterdiği gelişmeden hiç hoşnut değildi. Thomas, vaktiyle çevresindeki dar kafalı insanların şaşkın bakışlarına ve anlamlı anlamlı başlarını sallamalarına hiç aldırmadan Gerda Arnoldsen'le evlenmişti. Çünkü becerikli ve çalışkan bir iş adamı olmasının yanı sıra farklı bir zevk sahibi olduğunu da herkese gösterecek kadar kendisini güçlü ve özgür hissediyordu. Fakat Buddenbrock'ların adını sürdürecek diye dünyaya gelmesi uzunca bir süre özlemle beklenen Hanno'nun dış görünüşü ve beden yapısı bakımından baba tarafının bazı özelliklerini taşımasına karşın yaşam felsefesi bakımından bütünüyle annesine çekmesine şaşırmamak mümkün müydü? Ömrünü verdiği bir işi zamanı geldiğinde büyük bir mutlulukla ve hiçbir kaygı duymadan eline bırakmayı düşündüğü oğlu, çevresindeki insanlara ve hatta kendi babasına bile yabancı bir hayat anlayışına ve yaşam biçimine mi sahip olacaktı? Thomas, Gerda'nın keman çalışını bambaşka bir güzelliğe sahip gözlerinin, gür ve koyu kızıl saçlarının ve büyüleyici güzelliğinin bir tamamlayıcısı olduğunu düşünmüştü hep. Ama şimdi yabancısı olduğu bir tutku, müzik tutkusu daha bu yaşta oğlunun ruhuna işlemişti. Ve bu tutku şimdi kendisi ve oğlu arasına kafası çalışan, güçlü, içgüdüleri sağlam, gerçek bir Buddenbrock ve herkesin sevgisini kazanmış bir iş adamı olarak görmeyi umduğu oğluyla kendi arasına düşmanlık sokan bir güç haline dönüşmüştü. Bu düşmanca güç yüzünden kendi evinde bir yabancı durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış gibi hissediyordu kendisini. 48. ayrımın sonu. Sayfa no 446. Devamı 49. ayrımda.